Ayrım 23.
Sayfa 229. Takriben 20 gün kadar evvel bir sabah köşkün bahçesine inmiştim. Bahçede gezindim ve bir kahve içtim. Bu esnada büyük bir yorgunluk hissettim. Köşke girip istirahat edeceğim sırada tamamen kendimi kaybetmişim. Bundan sonra ne olduğunu bilemiyorum. Gözlerimi açtığım zaman kendimi yatağımda uzanmış, halsiz buldum. Etrafımdakileri teşhis edebildim fakat kapıda duranları tanıyamadım. Kimseye bir şey sormadım. Neler olduğunu kendim bulmak istiyordum. Bana öyle geldi ki ben evvela öbür dünyaya gitmişim, sonra mucize kabilinden tekrar bu dünyaya dönmüşüm. Ahireti görecek kadar öbür dünyada kaldığıma kani olmuştum. Fuat Paşa kardeşim, cidden büyük bir tehlike atlatmışım. Ali Fuat Paşa arkadaşını, ömrünüzün yarısındasınız. Kendinize dikkat edecek olursanız daha çok seneler yaşarsınız. Bir müddet sonra Latife hanımefendinin dikkat ve ihtimamıyla afiyet bulacaksınız. Fakat hiçbir şey olmamış gibi krizden evvelki hayatınızdan hiçbir şey feda etmeyeceksiniz diye teselli etmişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal, emin olunuz kardeşim, bu sefer tam rejim yapacağım. Ben yapamadığım zaman Latife'nin yaptıracağına inanabilirsiniz. Seninle bu akşam bize gidelim. Latife seni görürse çok memnun olur diyerek onu Çankaya'ya davet etti. Rauf Bey, İsmet Paşa anlaşmazlığı üzerine konuşurlarken Mustafa Kemal yorulmuştu. Birlikte otomobile binerek Çankaya Köşkü'ne gittiler. Ali Fuat Paşa şöyle anlatıyor o geceyi. Latife hanımefendi ziyaretimden hakikaten çok memnun olmuştu. Gazi bizi yalnız bıraktığı zaman kendisine birçok İstanbul havadisi verdim. Sonra beraberce sofraya oturduk. Gazi perhiz yemeğini yerken bana biraz içki içmemi teklif etti. Arzusunu yerine getirdim. Gece saat 11.30'a kadar üçümüz yalnız kalmış, pek samimi surette görünmüştük. Gazi daha fazla oturmak istedi. Ben de ona çok mütehassir olduğum, hasret duyduğum için bu arzuyu yerine getirmek istedim. Fakat Latife hanımefendinin haklı bir müdahalesi konuşmalarımıza son verdirdi. Ali Fuat Cebesoy, adı geçen eser, 2. cilt, sayfa 59-60. Ali Fuat Paşa ile Mustafa Kemal İzmir'de harp oyunlarında görüşmek üzere birbirlerine veda ettiler. Çevresinin gözlediğine göre Latife, Mustafa Kemal'e hastalığı nedeniyle sık sık müdahalede bulunuyordu. Kalp krizini izleyen günlerde yakın arkadaşlarının ziyaretine de bir sınır koymuş, bu yüzden tepki çekmişti. İsmet Bozdağ'ın anlatımına göre Nuri Bey, Jonker, Recep Zühtü, Kılıç Ali ve Salih Bey Bozok, Mustafa Kemal'in oda kapısı önünde Latife Hanım tarafından durdurulmuşlardı. Hiçbiri bu durumdan hoşnut kalmamış, ateş püskürüyorlardı. Çıkamayacağın ağaca neden pabuç çıkarırsın? Doktordan izin almış. Latife Hanım Hazretlerinden izin aldı mı? İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 220-221. Latife'nin müdahalesi ziyaretlerle sınırlı değildi. Kocasının içkisine, sigarasına, kahvesine de karışıyordu. Hasan Rıza Soyak, refikası aklımda kaldığına göre her gün tabakasına 10 sigara koyuyor ve bununla yetinmesini rica ediyordu diye yazıyor. Ancak Mustafa Kemal kendisine konulan kuralları çiğniyordu. Köşkteki hizmetçilerden birini kandırarak hususi sigaralarından yüzlük bir iki paket almış, öğleden sonraları gittiği istasyondaki hususi kalem binasının üst katındaki çalışma odasına gizlemişti. Bir gün içeri giren Soyak, paketi masanın üzerinde görünce telaşla çekmecesine kaldırmış, sonra da "Misafirlere veririm diye getirtmiştim de," demişti. Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser, sayfa 684. 5-10 günlük perhizden sonra sık sık kahvede içmeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in rahatsızlığı sırasında kendisini ziyaret eden Rauf Bey, Latife'nin kocasına gösterdiği ilgiye hayran kaldı ve anılarına şunları yazdı. Konsültasyon sonunda istirahat tavsiye edildi. Alman Hastanesi baş tabibi Orhan Abdi Bey beraberinde iki Alman şüvester getirmişti. Latife Hanım o kadar bilgili, dikkatli, aynı zamanda müşfik ve hassas idi ki gelen şüvesterlere ihtiyaç olmadığını doktorlar katiyetle söylediler. Bu ziyaret sırasında Mustafa Kemal de Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa'ya "Hepimiz aynı derecede yorgun ve istirahate muhtacız. Beni görüyorsunuz. Yo, anlaşılıyor ki sizlere gelin hanım için kolları ben sıvayacağım." demişti. Cemal Kutay, 3. cilt, adı geçen eser, sayfa 746. Doktorlar Mustafa Kemal'in dinlenmesi gerektiği inancındaydılar. Latife, "Neresi uygun?" diye sormuştu doktorlara. Neşet Ömer de, "Bir kıyı şehri her bakımdan iyi olur. Diğer arkadaşlarım da benim gibi düşünüyorlar." deyince İzmir gezisine karar verildi. Baş başa kaldıklarında Mustafa Kemal, "Yönetimi iyice eline aldın." Latife, "Bravo. Bu kadar becerikli olduğunu bilmiyordum." demişti. Ardından yol hazırlığı başladı. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 222-223. Bayan Kemal, Türkiye'yi yönetebilir. Basına da bir açıklama yapılmış, Mustafa Kemal Paşa'nın yorgunluk sonucu hastalandığı bildirilmişti. Ancak dış basın olaya büyük bir merakla yaklaştı. Mustafa Kemal Türkiye'yi yönetemez duruma gelirse sorusu dünya basınını spekülatif haberlere yöneltti. Mustafa Kemal sağlığına kavuştuktan günler sonra 23 Aralık'ta New York Times gazetesi "Kemal'in dul eşi Türkiye'yi yönetebilir" başlığıyla bir yoruma yer verdi. Frederick Conlife Owen imzalı yazıda Türkiye'nin milli liderinin hastalığı nedeniyle Ankara'da dolanan dedikodulara dikkat çekiliyor ve halifelik kurumunun Mekke'ye de bombaya taşınabileceği söyleniyordu. Haberin özetlenmiş içeriği şöyle. Ağır bir kalp krizi geçiren Mustafa Kemal Paşa 2 aydır rahatsız. Bütün görevleri üzerinde topladığı için ölümü halinde neler olacağı kestirilemiyor. Ulusal ya da uluslararası çapta ikinci bir isim yok. Elbette Lozan delegesi olarak tanınan İsmet Paşa, Başbakan Fethi Bey ya da Balkan Savaşları'nın donanma kahramanı olarak tanınan Rauf Bey'in yönetime gelebileceği düşünülebilir. Ancak bir bölümü Kürtlerden oluşan ulusal meclisteki muhalifleri bu isimler nasıl idare edecek? Kürt temsilciler hala barbarlığı terk etmediler. Uluslararası politikanın önemini ve dostluk içinde bir arada yaşamanın gereğini kavrayamadılar. Kimileri böyle kritik bir anda Kemal'in zeki, ilerici ve zengin karısının onun yerine ülkeyi yönetebileceğini düşünüyorlar. Eğitimini yurt dışında yapan bu kadın, ruh ve görüş olarak da Kadın Kurtuluş Hareketi'nin temsilcisi. Doğuda Sabah Melikesi ve Japon İmparatoriçesi Haruko ülkelerini yarım asra yakın başarıyla yönetmişlerdi. Latife Hanım da ölümü halinde kocasının çizmelerini giyebilir. Madam Kemal Paşa diktatörlükte ne kadar başarılı olabilir bunu kestirmek mümkün değil. Ama onu halife pozisyonunda düşünemeyiz. Halifeliği üstlenmesi Kur'an'ın kutsal hükümlerini ihlal eder. Amerikalıları kara kara düşündüren halifelik kurumuydu. Padişahlık kaldırılmış ama halifelik kurum olarak sürmekteydi. Batılılar o sıralar anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'yi yöneten kişinin halifeliği de üstlenmesini bekliyorlardı. Mustafa Kemal'in ölümü halinde görevi latifeye uygun görseler de onu halifelik makamına oturtmayı gerçekçi bulmamışlardı. Bu habere bakarak o günlerde Latife'nin dış dünyadaki imajı ülkeyi yönetmeye kadir bir kadının imajıydı diye düşünmek abartılı olur mu bilmiyorum. İsmet İnönü, Rauf Orbay ve Fethi Okyar'la yan yana adının geçmesi, üstelik onlara kıyasla daha avantajlı bir isim olarak sayılması Latife'nin o günkü konumunu anlamak açısından yol gösterici bir bilgi. Bu gazete Mustafa Kemal ile Latife'nin eline geçtiğinde acaba aralarında neler konuşulmuştu? Kendisine Fethi, İsmet ve Rauf Beyler kadar değer verilmesi Latife'nin hoşuna gitmiş olmalı. Mustafa Kemal sağlığına kavuştuğuna göre dul eş felaketinden de kurtulmuştu. İşte bir gazeteci marifeti diyerek bol bol eğlendiklerini düşünebiliriz. 21. İzmir'de el bombalı suikast. Mustafa Kemal Paşa ve Latife bir pazartesi akşamı Ankara'dan uğurlandılar. Tanışıp evlendikleri İzmir'de Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının ardından 27 Temmuz'da gelip kısa bir süre kalmışlardı. Bu kez Mustafa Kemal'in kalp rahatsızlığı nedeniyle dinlenme amacıyla geliyorlardı. Kar yağıyordu. Yanlarında Doktor Neşet Ömer, 4. Kolordu Komutanı Kemalettin Paşa ile 1. Kolordu Kumandanı İzzettin Paşa da vardı. Akşam yemeğini hep birlikte yediler. Mustafa Kemal, yemekten sonra Latife ile ilk defa nasıl karşılaştıklarını ve nasıl evlendiklerini tatlı tatlı anlattı. Gece yarısına doğru kompartmanlarına çekilmişlerdi. Komutanlardan biri Eskişehir'de, diğeri Afyon'da onlardan ayrıldı. Dumlupınar'da hava daha da sertleşmişti. Köprülerden birini tehlikeli buldukları için geceyi Güneyköy'de geçirdiler. Ertesi gün yola katarları ikiye ayırıp devam ettiler. 2 Ocak günü saat 4.30'da Basmane istasyonundaydılar. Merasim istememişlerdi. İstasyonda bir bölük asker tarafından karşılandılar. Latife'nin doğup büyüdüğü eve değil Buca'ya gidiyorlardı. Anlaşılan Muammer Bey ile Adeviye Hanım İzmir'de değillerdi. Geçmişte İngiliz Krallığı'nın temsilcisi Warbes'in yaşadığı köşk onlar için hazırlanmıştı. 1908 yılında inşa edilen bu güzel köşk ufak bir tepenin üzerinde bakımlı bir bahçenin içindeydi. Güzel döşenmiş, sayısız salonu, banyolu yatak odaları vardı. Bütün ev ocaklarla ısıtılıyordu. Ne var ki yolculuk 1,5 ay önce planlandığı halde hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Mustafa Kemal üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi sabah erkenden Salih ile Erkan'ı Harp Kaymakamı Tevfik Bey'in kaldığı odaya gitti. İkisi de yataktaydı. Salih Bey, Paşa Hazretleri gecelikleriyle bulunuyorlardı diye anlatıyor o sabahı. Ne yapıyorsunuz? Geceyi nasıl geçirdiniz? Ben hiç uyuyamadım. Burada fazla kalmak caiz değildir. Hemen kalkınız ve hazırlanınız. Buradan çıkıp gidelim, dedi. Eriş Ülger, adı geçen eser. Salih Bozoğ'un günlüğünden aktarıyor. Sayfa 120-121. Derhal kalktılar. Eşyalar toplandı. Otomobiller geldi. Salih Bey, Neşet Ömer Bey ve Latife Göztepe'deki evin durumunu görmek ve düzenlemek için önden yola çıktılar. Evdeki her şey düzgün durumdaydı. Latife sobaları yaktırdı. Öğle yemeği için aşçıya talimatlar verdi. Selamlık dairesi konuklara ayrıldı. Öğle yemeği Mustafa Kemal geldikten sonra yendi. Ardından herkes odalarına çekildi. Akşam yemeği için harem dairesinde yeniden toplanmışlardı. Salih Bey, Warbes Köşkü'ne nazaran buradaki istirahatimiz mükemmeldi diyecekti. Köşkü gereği gibi hazırlatmadığı için İzmir valisi Aziz Bey istifa etmiş, yerine Ankara valisi Murat Bey tayin edilmişti. Suikaste Latife yaralanıyor. Güle oynaya gittikleri İzmir'de Latife ile Mustafa Kemal ölümün eşiğinden döndüler. Resmi tarihe ve dönem anılarına yansımayan bir suikast girişimiyle yüz yüze kaldılar. Dünya basınının el bombasıyla Türkiye Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi olarak sunduğu haber 7 ve 8 Ocak tarihli gazetelerde yer aldı. İlk haber 7 Ocak'ta Kanada'da yayımlanan Toronto Daily Star'ın 3. sayfasında çıktı. Haber, Mustafa Kemal'e isabet etmeyen bomba karısını yaraladı başlığıyla vermişti. Aynı gazete 18 ay sonra da suikastçinin dikkatini dağıtan Latife'nin eşini ölümden kurtardığını yazacaktı. Toronto Daily Star, 18 Ağustos 1925. 8 Ocak tarihli New York Times gazetesinin 1. sayfasında ise şu satırlar okunuyordu. Mustafa Kemal Paşa kurtuldu. Atılan bombayla karısı yaralandı. Midilli muhabirinden aldığı habere dayanan Eleutheron Berna gazetesi İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'ya bir suikast girişiminde bulunulduğunu haber veriyor. En ayrıntılı haber 8 Ocak tarihli Chicago Tribune'de çıkmıştı. Bildirildiğine göre bomba Kemal'i de yaraladı. Başlığıyla verilen haber Paris radyo servisine dayandırılmıştı. Gazeteye göre saldırgan Mustafa Kemal ile Latife'nin kaldığı eve gitmiş, Paşa ile görüşmek istemişti. Kimliği bilinmeyen adamı önce Bayan Kemal kabul etmiş, eşini görmek için ısrar edince Cumhurbaşkanı gelmiş, bunun üzerine adam bombasını patlatmıştı. Bu haberde hem Mustafa Kemal'in hem de Latife'nin yaralandığı öne sürülmüştü. Olaydan bir süre sonra Türkiye Cumhurbaşkanı'na suikast yaptığı iddiasıyla bir Giritli'nin hapiste olduğu ortaya çıktı diye yeniden yayın yapılmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı büyük çeyiz getiren eşini boşadı. Washington Post, 14 Ağustos 1925. O günlere dair anılardan da Mustafa Kemal'in can güvenliği ile ilgili bir tedirginlik yaşandığı anlaşılıyor. Hapisten çıkan Saadettin isimli bir adamın Vorbes Köşkü'ne bekçi olarak verildiğini, Rauf Bey'in, Orbay, eniştesi Aziz Bey'in aracılığıyla bulunan bekçinin Balıkesir polisi tarafından arandığı için İzmir'e gelişinde tutuklandığını öğreniyoruz. Eriş Ülger, adı geçen eser, sayfa 122. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'yı hedef alan bu suikast girişimi Türk basınına yansıtılmadı. Düğüne gidiyorlar. El bombalı saldırı Latife'ye önemli bir zarar vermemişti. Olaydan birkaç gün sonra Latife ile Mustafa Kemal bir düğüne gitmişlerdi. Latife'nin yeğeni Ayşe Talya, Latife'nin anneannesi Refika Hanım'ın Göztepe'deki köşkünde Ali Rıza Bey ile evleniyordu. Damat Mustafa Kemal ile Çanakkale'de savaşmış bir askerdi. Düğün eğlencesine 3 takım erkek saz, 1 takım da kadın saz gelmişti. Yetişemezlerse diye Latife, yeğenine dadısı Binnaz'la babaannesinden kalma çok değerli bir yüzük yollamıştı. Pırlanta çerçevede ortasında büyük bir zümrüt olan yüzüğü mor bir kadife kutunun içine yerleştirmiş, sonra da krem rengi ödemiş ipeğine sarmıştı. Binnaz düğün hediyesini iletirken, ''Küçük hanım size Paşa Hazretlerinin hediyesi.'' demişti. Latife ile Mustafa Kemal düğünün onur konuklarıydı. ''Onlar içeri girince büyük salon çökecek sandık.'' diyor Ayşe Talia Akatürk. Mustafa Kemal Ayşe'ye yüzüğü Latife'nin takmasını istemişti. Şadan Gökovalı, Atatürk ve İzmir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İzmir 1981, sayfa 192-193. 27 Ocak'ta karı koca Mersinli'ye bir otomobil gezintisi yaptılar. Mustafa Kemal İzmir'e giderken doktoru da yanındaydı. Anadolu'da Yeni Gün gazetesine göre Doktor Neşet Ömer 3 Şubat'ta Mustafa Kemal'in izniyle İzmir'den ayrılmıştı. O günkü gazetelerde Latife'nin rahatsızlığından da söz ediliyor. Reisi Cumhur Hazretleri ile refikaları hanımefendinin Teşri Nisani Kasım ayı bidayetinde hafif bir rahatsızlık geçirdikleri malumdur. Gerek Gazi Paşa Hazretlerinin gerek Refika-i Muhteremelerinin kısa bir müddet devam eden rahatsızlıkları esnasında tedavilerine bilhassa ihtimam olunmuştur. Hakimiyeti Milliye, 4 Şubat 1924, aktaran Faruk Alpkaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, sayfa 194. Haberin devamında Mustafa Kemal'in şartların yarattığı gerginlikten dolayı hafif bir rahatsızlık geçirdiği anlatılıyor. Mustafa Kemal'in evinde bir doktor bulunmasının halkı korkutacağı düşünülerek Latife'nin de hastalığı vurgulanmış olmalı. Latife, Kemal Paşa'yı sıkı perhize sokmuştu. Daima Göztepe'deki hanımefendinin ikametgahında bulunuyorduk. Paşamız rejime tabi tutulduğu için yemek, istirahat zamanlarımız hep sınırlıydı. Geceleri ara sıra sinema oynatıyor ve bu suretle birkaç saat vakit geçiriyorduk diye anlatıyor o günleri Salih Bozok. Latife'nin tedbirlerini aşırı bulduğu notlarından anlaşılıyor. Neşet Ömer bir ay sonra Gazi'nin sağlığının gayet iyi olduğuna dair bir rapor yazıp yanlarından ayrıldı. Hadi Yune kampanyasına ait Kamaka vapuruyla İstanbul'a hareket eden doktorun yanında da Salih Bey vardı. Vapur Midilli'ye uğradıktan sonra İstanbul'a gitmişti. Eriş Ülger, adı geçen eser, sayfa 123. Padişah mı bu adam, halife mi? Al oku. Mustafa Kemal Paşa içki içmiyor, gayet düzenli bir hayat yaşıyordu. Latife ile çevrede at gezintilerine çıkıyor, okuyor, çalışıyor, keyifli bir tatil yapıyorlardı. Latife ona kahvaltı zorunluluğu koymuştu. Masadan sadece kahveyle kalkmasına izin vermiyordu. Mustafa Kemal Paşa kısa süre içinde nemse hamurundan yapılmış piroşkilerin baş müşterisi haline gelmişti. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 223. Bir ikindi vakti çay içerlerken İsmet Paşa'dan şifreli bir telgraf geldi. halife İstanbul'a gelen hükümet üyelerinin kendisini aramadığından şikayet ediyor, hilafet hazinesinin masrafları için hükümetten para yardımı istiyordu. Bu bir bakıma hükümetten temsilcilik istemek anlamına geliyordu. Mustafa Kemal kızmış, "Padişah mı bu adam, halife mi?" diye söyleniyordu. Latife de merak içindeydi. Şifrenin çözülmüş şeklini ona uzattı. "Al oku," dedi. Mustafa Kemal resmi yazışmaları Latife'ye okutmakta tereddüt etmiyordu. Latife dikkatle okudu ve fikrini söyledi. Şaşılacak bir yanı yok. Daha geçen gün İstanbul'dan gelen bir arkadaşım Beyoğlu'nda saray mallarının el altından satıldığını bana söylemişti. Siz hem padişahlığı kaldırıp cumhuriyet ilan ediyorsunuz, hem de o sülalenin insanlarının halife adı altında eski saraylarında yaşamalarına izin veriyorsunuz. Bana devlet işlerine karışıyorsun deme. Fakat Fransa'da bile krallık devrileli 100 yılı geçtiği halde krallar ülkelerinde yaşayamaz. Cumhuriyet için hilafet bir tehlike kaynağı değil midir? Bravo Latif, doğru düşündün. Baştan ayağa haklısın. Al eline bir kağıt kalem, hemen hükümete bir mektup yazalım. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 224. Hükümete halifelik makamını eleştiren acı bir mektup yazdırdı Latife'ye. Latife bir ay önce New York Times'ta çıkan "Mustafa Kemal'e bir şey olursa Bayan Kemal Türkiye'yi yönetebilir" başlığıyla çıkan haberi hatırladı. Batı dünyası hilafet kalkınca bakalım ne yorumlar yapacaktı.